Dördüncü ayrım, sayfa 42. Tacizci, Lars Kepler. Björn her iki elini duvara dayayıp kafasını aşağıya eğdi ve yere bir tutam tükürük damladı. Björn,
lanet olsun, boşuna uğraşıyorsunuz, dedi hıçkırarak.
Björn, dedi Erik yavaşça, Margot olanlar hakkında daha fazlasını öğrenmek için burada. Bu onun işi. Benim işimse size yardımcı olmak. Sizin iyiliğiniz için buradayım. Bir sıkıntısı olan, korkunç bir kayıp yaşayan ve başlarından kimsenin yaşamaması gereken, fakat ne yazık ki bazılarımız için hayatın bir parçası haline gelen korkunç olaylar geçen insanlarla görüşmeye alışkınım. Björn cevap vermedi, sadece sessizce hıçkırdı. Kan çanağına dönen koyu gözlerinde donuk bir bakış vardı. Erik usulca, orada mı durmak istersiniz, diye sordu. Koltukta oturmak istemez misiniz?
Fark etmez.
Ve benim için de.
Björn, güzel, diye fısıldayarak Erik'e döndü. Daha önce de söyledim ve ne cevap verdiğinizi biliyorum ama benim işim size mümkün olan her türlü yardımı sunmak. Size bir sakinleştirici verebilirim. Başınıza gelen korkunç olayı atlatmanızı sağlamaz. Fakat içinizde hissettiğiniz paniğin yatışmasına yardımcı olur.
Björn biraz duraksadıktan sonra, bana yardım edebilir misin, diye fısıldadı.
En zor günlerin üstesinden gelme yolundaki ilk adımları atmanıza yardım edebilirim, dedi Erik sessizce.
Evin ön kapısını düşündükçe titremeye başlıyorum. Çünkü farklı bir kapıdan girmiş olmalıyım. Herhalde yanlış kapıya gittim.
Neden böyle hissettiğinizi anlayabiliyorum.
Björn dudaklarını canı yanıyormuşçasına dikkatle kımıldattı. Temkinli bir şekilde Erik'e bakarak,
oturmamı ister misiniz, diye sordu.
Erik, eğer oturmak kendinizi daha rahat hissetmenizi sağlayacaksa, diye cevap verdi.
Björn ilk kez oturdu ve Erik, Margot'un kendisine baktığını fark etti ama bakışına karşılık vermedi.
Yanlış kapıdan girdiğinizde ne oldu?
Björn, bu konu hakkında düşünmek istemiyorum, diye cevap verdi.
Peki hatırlıyor musunuz?
Björn Erik'e, acaba paniği yok edebilir misiniz, diye fısıldadı.
Buna siz karar vereceksiniz, dedi Erik. Fakat Margot'la burada oturup sizinle konuşmaktan memnuniyet duyarım. Veya sizinle baş başa konuşabiliriz. Hipnozu da deneyebiliriz. Hipnoz en zor kısmı atlatmanıza yardımcı olabilir.
Hipnoz mu?
Erik, bazı insanlar işe yaradığını düşünüyor, diye öylece cevap verdi.
Hayır,
Björn gülümsedi. Hipnoz sadece rahatlamanın ve konsantrasyonun bir bileşimidir.
Björn eliyle ağzını kapatarak gizlice güldü, sonra ayağa kalkıp tekrar duvar boyunca yürüyerek köşeye geldi ve dönüp Erik'e baktı.
Sanırım bahsettiğiniz hapları kullanmak iyi bir fikir olabilir.
Tamam, Erik başıyla onayladı. Size stesolit verebilirim. Daha önce adını duydunuz mu? Sizi ısıtıp yorgun hissettirir ama aynı zamanda bir hayli sakinleştirir.
Tamam, güzel.
Björn eliyle birkaç sefer duvara vurduktan sonra su sebiline doğru yürüdü.
Hemşireden size bir hap getirmesini isteyeceğim, dedi Erik.
Odadan çıkarken Björn, Kern'in çok geçmeden hipnoz talebinde bulunacağından emindi.
9. Bölüm. Lil Yans Meydanı'ndaki 4 numaralı bina koyu renk cephesiyle, gotik tasarımıyla, dekoratif tuğlalarıyla, cumbalarıyla, 4 köşeli sütunlarıyla ve kemerleriyle etrafındakilerden ayrılıyordu. Zemin kattaki perdeler kapalıydı. Aksi halde içerisini görmek mümkündü. Erik kağıt parçasında yazan adrese baktı, bir an için duraksadı, sonra geniş kapı ağzından geçti. Bundan kimseye bahsetmemişti. Kapıya yaklaşırken içi pırpır etti. Merdiven boşluğundan gelen yumuşak piyano müziğini duyabiliyordu. Saate bakınca biraz erken geldiğini gördü ve beklemek üzere ön kapıya döndü. Baharda posta kutusunda bir piyano dersi reklamı bulmuş ve yazın başında 18'ine basacak olan oğlu Benjamin için alelacele yoğun bir kurs ayarlamıştı. Bir enstrüman çalmayı öğrenmek hiçbir zaman geç değildir, diye düşünmüştü. Kendisi de hep piyano çaldığını, tek başına oturup Chopin'den melankolik bir parça yorumladığını hayal ederdi. Fakat Benjamin'in doğum gününden önceki gün Nellie ona kendi hayalini oğluna dayattığını görmek için psikolog olmaya gerek olmadığını söylemişti.
Eric piyano derslerinin yerine hemen bir dizi direksiyon dersi ayarlamıştı. Benjamin mutlu olmuştu ve Simone de bunun çok cömert bir hediye olduğunu düşünmüştü. Eric piyano derslerini iptal ettiğinden emindi fakat o sabah ilk dersi kaçırmamasını hatırlatan bir e-posta almıştı. Fazlasıyla utanmasına rağmen şansını denemek için ilk derse kendisi gitmeye karar vermişti. Kapıya geri döndü ve parmağını kaldırıp zile bastığı sırada kafasında çekip gitme ve dersleri çoktan iptal ettiğini söyleyen bir mesaj gönderme fikri dönüp duruyordu. Piyano müziği susmadı ama Eric birinin ayaklarını hafifçe yere vurarak koştuğunu duydu. Kapıyı 7 yaşlarında iri ve açık renk gözleri, dağınık saçları olan küçük bir kız çocuğu açtı. Puantiyeli kumaştan bir elbise giymişti ve elinde oyuncak bir kirpi vardı. Alçak sesle "Annemin bir öğrencisi var," dedi. Piyanodan yükselen güzel müzik daireye yayıldı. Eric "Saat 7'de bir randevum var, piyano dersi için geldim," diye açıkladı. "Annem küçükken başlamak gerektiğini söylüyor," dedi kız. Eric "Eğer kendini geliştirmek istiyorsan, ama ben bunu yapmayacağım," diyerek gülümsedi. "Piyano kulaklarını tıkamazsa ya da kusmazsa sevineceğim." Kız gülümsemeden duramadı. "Paltonuzu alabilir miyim?" diye sormaya akıl etti. "Taşıyabilecek misin?" Ağır paltosunu kızın önce kollarına bıraktı ve koridorun ilerisindeki uzun dolaplara yönelerek gözden kaybolmasını izledi. 30'lu yaşlarının ortalarında bir kadın koridoru geçerek Eric'a doğru yürüdü. Çok düşünceli görünüyordu ama belki de yalnızca müziği dinliyordu. Siyah saçları kısa ve oğlan çocuklarını andıran bir tarza kesilmiş, gözleri ufak ve yuvarlak camlı güneş gözlüğünün arkasına gizlenmişti. Dudakları açık pembeydi ve yüzünde hiç makyaj yokmuş gibi görünse de bir Fransız film yıldızına benziyordu. Eric bu kadının piyano öğretmeni Jackie Federer olduğunu tahmin etti. Kadın siyah bol kesimli bir kazak ve süet bir etek giymiş, ayaklarına düz babetler geçirmişti. "Benjamin," dedi. "Adım Eric Maria Bark. Dersleri oğlum Benjamin için ayarlamıştım doğum günü hediyesi olarak. Fakat ona bu hediyeden hiç bahsetmedim. Onun yerine ben geldim. Çünkü piyano çalmayı öğrenmek isteyen kişi aslında benim."
"Piyano çalmayı mı öğrenmek istiyorsunuz?"
Eric aceleyle "Fazla yaşlı olmadığım sürece," dedi.
"İçeri gelin, dersim sona ermek üzere," dedi kadın.
Eric onun peşinden koridora girdi ve kadının yürürken bir parmağını duvara sürttüğünü gördü. Kadının sırtına bakarak "Elbette Benjamin'e başka bir hediye aldım," diye açıkladı. Kadın bir kapıyı açınca müzik sesi yükseldi. "Otursanıza," dedi ve kanepenin kenarına yerleşti. Yapraklarla kaplı bir iç avluya bakan yüksek pencerelerden ışık süzülüyordu. 16 yaşında bir kız sırtı dik olarak piyanonun başında oturuyordu. İleri düzeyde bir parça çalıyor, vücudu hafifçe sallanıyordu. Nota kitabının bir sayfasını çevirdikten sonra parmakları tuşların üstünde dans ederken ayakları ustaca pedallara bastı. Jackie çenesini dışarıya uzatarak "Temponu koru," dedi. Kız utancından kızardı ama çalmaya devam etti. Parça kulağa harika geliyordu ama Eric Jackie'nin memnun olmadığını görüyordu. Eric onun eskiden bir yıldız olup olmadığını merak etti. Acaba Jackie Federer adını bilmesi gereken ünlü bir konser piyanisti, iç mekanlarda koyu camlı gözlüğünü takan bir diva mıydı? Parça sona erdiğinde notalar yitip gidene kadar havada asılı kaldılar. Kız ayağını sağ pedaldan çektiğinde ve damper tellerin sesini kıstığında neredeyse tamamen kaybolmuşlardı. Dipnot damper, piyanoda tellerin titreşimini azaltmaya yarayan parça.
"Güzel, bugün kulağa çok daha iyi geldi," dedi Jackie.
Kız "Teşekkür ederim," diyerek nota kitabını aldı ve aceleyle çıktı. Odaya sessizlik çöktü. Avludaki büyük ağaç açık renkli ahşap zemine boylu boyunca salınan yeşil gölgeler düşürüyordu. Jackie kanepeden kalkarak
"Demek piyano çalmayı öğrenmek istiyorsunuz," dedi.
"Hep öğrenmeyi hayal ettim ama hiç fırsatım olmadı. Aslında hiç yetenekli değilim," dedi Eric hemen. "Müziğe tamamen uzağım."
Jackie alçak sesle "Çok yazık," dedi.
"Evet."
Jackie, bir deneyelim o zaman," dedi ve elini duvara dayadı.
Küçük kız üzerinde meyve suyu dolu bardaklar bulunan bir tepsiyle içeri girerek,
"Anneciğim, biraz meyve suyu hazırladım," dedi.
Önce misafirimize susayıp susamadığını sor.
Susadınız mı?
Eric, teşekkür ederim, çok naziksin dedi ve bir yudum meyve suyu içti. Sen de piyano çalıyor musun diye sordu.
Kız annemin benim yaşımdaki seviyesinden daha ilerideyim diye cevap verdi.
Sanki bu cümleyi pek çok kez duymuştu. Jackie gülümsedi ve kızının saçıyla ensesini biraz sarsak çokşadıktan sonra Eric'e döndü.
20 ders için ödeme yapmışsınız dedi.
Eric, abartma eğilimim var diye itiraf etti.
Peki bu kurstan beklentiniz nedir?
Eric, dürüst olmam gerekirse bir sonat çalabilmeyi hayal ediyorum. Chopin'in nocturnlerinden birini dedi ve yüzünü kızardır hissetti. Fakat kara koyunla başlamak zorunda kalacağımın farkındayım.
Chopin'den bir parça üstünde çalışabiliriz ama belki de bir etüt seçeriz.
Eğer kısa bir tane varsa.
Madeleine, bana Chopin'den Opus 25'i getirir misin, birinci etüdü?
Kız Jackie'nin yanındaki rafı taradı, bir dosyayı yerinden aldı ve nota sayfalarını çıkardı. Sayfaları annesinin eline bıraktı ve Eric öğretmenin kör olduğunu ancak o zaman fark etti. 10. Bölüm. Eric üstünde küçük altın harflerle C. Bechstein, Berlin yazan ve gıcır gıcır parlayan siyah piyanonun başında otururken kendi kendine gülümsemeden duramıyordu.
''Tabureyi alçaltması gerek.'' dedi kız.
Eric ayağa kalktı ve tabureyi birkaç kez döndürerek alçalttı.
''Sağ elinizle başlayacağız ama sol elinizle de birkaç nota çıkaracağız.''
Eric onun güzel yüzüne baktı. Burnu düz, dudakları yarı aralıktı.
''Jackie, bana bakmayın, notalara ve tuşlara bakın.'' diyerek Eric'in omzunun üstünden piyanoya uzandı ve küçük parmağını usulca siyah tuşlardan birinin üzerine koydu.
Piyanonun içinde tiz bir nota yankılandı.
Bu mi bemol. 6 tane 16'lık notadan oluşan birinci kıtayla başlayacağız dedi ve notaları çaldı.
Eric tamam diye mırıldandı.
Nereden başladım?
Eric tuşa basarak sert bir ses çıkardı.
Küçük parmağınızı kullanın.
Bunu nereden biliyorsunuz?
Çünkü doğal olan bu, şimdi çalın dedi Jackie.
Ders boyunca çabalayan Eric, Jackie'nin talimatlarına yoğunlaşarak 6 notadan ilkini vurguladı fakat sol eliyle birkaç nota eklemesi gerektiğinde bocaladı.
Jackie birkaç kez onun eline dokundu ve parmaklarını gevşetmesini söyledi.
Jackie tarafsız bir ses tonuyla,
''Pekala, artık yoruldunuz, burada duralım.'' dedi. ''İyi iş çıkardınız.''
Jackie, Eric'a bir sonraki dersin notalarını verdi ve kızından onu kapıya kadar geçirmesini istedi. Üstünde çocuksu bir yazıyla girilmez yazan büyük bir tabela bulunan kapalı bir kapının önünden geçtiler.
''Eric, burası senin odan mı?'' diye sordu. ''Oraya sadece annem girebilir.'' dedi çocuk.
''Ben küçükken annemin bile odama girmesine izin vermezdim.''
''Sahi mi?''
''Kocaman bir kafatası çizip kapıyı asmıştım ama bence annem yine de içeri giriyordu. Çünkü bazen yatağımda temiz çarşaflar oluyordu.''
Eric dışarı çıktığında taze akşam havasıyla karşılaştı.
Ders boyunca hiç nefes almamış gibi geldi. Sırtını o kadar kasmıştı ki canı yanıyordu ve tuhaf bir şekilde hala utanç duyuyordu.
Eve varınca uzun ve sıcak bir duş aldıktan sonra piyano öğretmenini aradı. ''Evet, ben Jackie.''
''Merhaba, ben Eric Maria Bark, yeni öğrenciniz hani.''
Jackie meraklı ''Merhaba.'' dedi.
''Ben özür dilemek için aradım. Bütün akşamınızı boşa harcadım ve umutsuz bir vaka olduğumu ve başlamak için çok geç kaldığımı.''
''Dediğim gibi iyi iş çıkardınız.'' dedi Jackie. ''Size verdiğim egzersizleri yapın ve yakında tekrar görüşelim.''
Eric ne diyeceğini bilemedi.
Jackie iyi geceler dedi ve telefonu kapattı.
Yatmadan önce neyi hedeflemesi gerektiğini duymak için Chopin'in Opus 25'ini açtı. Piyanist Maurizio Pollini'nin parmaklarından dökülen notaları duyunca gülmeden duramadı. 11. Bölüm. Güneş ağaçların tepesine yükselmişti ve mavili beyazlı plastik bant rüzgarda sallanıyordu. Bandın bulanık gölgesi asfaltın üstünde dans ediyordu. Polis kordonunda görevlendirilen memurların geçiş izni verdikleri siyah Lincoln yavaşça Stenhammers yolu boyunca ilerlerken yeşil bahçelerin siyah boyalı gövdede dalgalanan yansıması bir ormanın gece görüntüsünü andırıyordu.
Margot Silverman kaldırıma yanaştı ve zırhlı polis aracına doğru süzülerek arkasında durdu. Bir süre el frenini bırakmadan yerinde oturdu. Suzanne Kern'in kimliğini vakit kaybetmeden tespit etmek için ne kadar uğraştıklarını, aradan bir saat geçtikten sonra çok geç kaldıklarını fark etmelerine rağmen yine de araştırmaya devam ettiklerini düşündü. Margot ve adam bitkin halde ki bilişim teknolojileri uzmanlarını görmeye gitmiş ve telefon çaldığı sırada video klibinin izini sürmenin mümkün olmadığını daha yeni öğrenmişlerdi. Adli tıp ekibindekiler sabah saat 2'yi biraz geçe suç mahalline varmışlar ve Brom'la, Kirkwag'la, Lil Langs caddesi arasındaki bölgenin tamamı polis kordonu altına alınmıştı. Kurbanın kocasını psikiyatr Eric Maria Bark'ın yardımıyla sorgulamak için yeni denemeler yapılırken suç mahallini incelemeye yönelik hummalı çalışmalar gün boyunca sürmüştü. Polisler mahallede kapı kapı dolaşarak görüşmeler yapmış, civardaki trafik izleme kameralarının kayıtlarını kontrol etmişlerdi. Margot ise adamla kendisi için Erickson adındaki adli tıp uzmanıyla bir görüşme ayarlamıştı. Margot derin bir nefes çekti. McDonald's poşetini aldı ve arabadan çıktı. Stan Hammars yoluna ulaşımı engelleyen polis kordonunun dışında giderek büyüyen bir çiçek yığını ve şimdi de yanmakta olan 3 tane mum vardı. Şok geçiren birkaç komşu kilisenin girişinde toplanmışlardı. Fakat pek çoğu hafta sonu planlarına sadık kalmıştı. Şüphelendikleri kimse yoktu. Suzanna'nın eski kocası polisler onu görmeye gittiklerinde Christine Berg Spor Kulübü'nde oğullarıyla futbol oynuyordu. Polisler onun cinayet saatinde mazeretli olduğunu zaten biliyorlardı ama haberi vermek için onu kenara çekmişlerdi. Margot adamın haberi aldıktan sonra kaleye geri döndüğünü ve oğlunun attığı penaltıları arka arkaya kurtardığını öğrenmişti. Ortada herhangi bir tanık ya da adli bulgu olmadığından Margot o sabah soruşturmanın ilk aşamaları için bir plan yapmıştı. Cinsel suçlardan hüküm giyerek yakın zamanda serbest bırakılan veya şartlı tahliye edilen kişilere özellikle dikkat ederek son birkaç yıl içinde obsesif bozukluk nedeniyle hastaneye yatırılan ya da bir kliniğe başvuran herkesin izini bulmayı ve sonra da suçlu profili oluşturma birimiyle yakın temas çalışmayı planlıyorlardı. Margot lokmasını çiğnemeye devam ederken elindeki kağıt poşeti buruşturarak üniformalı bir polise verdi. 5 kişilik yemek yiyorum dedi. Suç mahalli bandını bezginlikle başının üzerine kaldırdıktan sonra ağır adımlarla bahçe kapısının dışında bekleyen adama doğru yürüdü. Yüzünü asarak haberin olsun diye söylüyorum seri katil filan yok dedi. Adam ben de öyle duydum diye yanıtladı ve Margot'un kendisinden önce içeri girmesine izin verdi. Margot ah şu patronlar diyerek içini çekti akıllarından ne geçiyor ki? Akşamları çıkan magazin gazeteleri atıp tutacaklar. Ne dediğimizin önemi yok. Polisler onlar için kolay hedef. Ama biz kurallara uymak zorundayız. Bu iş onlar için çocuk oyunu. Adam çocuk oyuncağı diyerek onu düzeltti. Margot, medyanın fail üstünde ne gibi bir etkisinin olacağını bilmiyoruz diye devam etti. Suçlu afişi olduğunu hissedip daha dikkatli davranabilir ve bir süreliğine geri adım atabilir. Veya bunca ilgi gururunu besleyebilir ve kendine gereğinden fazla güvenmesine neden olabilir. Evin pencerelerinden parlak ışıklar yayılıyordu. Burası bir filme veya moda çekimine ev sahipliği yapan bir set gibiydi. Adli tıp uzmanı Erickson bir kutu Coca-Cola açtı ve ilk baloncuklarda sihirli bir güç gizliymiş gibi aceleyle içti. Yüzü terden parlıyordu, maskesini çenesinin altına indirmişti ve üstündeki beyaz tulumu kocaman göbeği yüzünden gerilmişti. Margot Erickson'u arıyorum dedi. Erickson elini uzatarak o halde 52 beden tulumuyla devasa bir bezeyi andırdığı için ağlamaklı olan bir adamı arıyorsunuz diye cevap verdi. Margot ve Erickson ince tulumlarını giyerlerken Erickson dışarıdaki merdivenlerden 43 numara kauçuk tabanlı bir botun izini almayı başardığını ancak evin içindeki bütün delillerin kurbanın kocasının etrafı temizleme çabası yüzünden zarar gördüğünü ya da kirlendiğini söyledi. Beyaz bir mendille yanaklarındaki teri silerek her şey 5 kat daha uzun sürüyor dedi. Mekanın ilk halini canlandıramayız. Fakat olayların gidişatı hakkında tartışabileceğimiz birkaç fikrim var.
Peki ya ceset?
Suzanne'ı inceleyeceğiz ama yeri değiştirilmiş ve anlarsın ya.
Margot yatağa taşınmış dedi.
Erikson Margot'un fermuarını çekmesine yardım ederken adam da kendi tulumunun kollarını kıvırıyordu. Margot her iki elini karnına koyarak üç beze konulu bir çocuk programı hazırlayabiliriz dedi.
Suç mahallini ziyaret edenler listesine isimlerini yazdıktan sonra Erikson'un peşinden ön kapıya gittiler. Erikson aniden ciddileşerek hazır mısınız diye sordu. Sıradan bir ev, sıradan bir kadın, geçen onca güzel yıl, sonra cehennemden gelen bir ziyaretçi birkaç dakika içinde her şeyi mahvediyor.
Dördüncü ayrımın sonu. Sayfa 53.